Ayrım 23.
Galip duvarlarda gördüğü afişlerin, neon lambaları cızırdayan reklam panolarının ve siyasal sloganların üzerlerindeki harfleri okumamak için önüne baka baka yürüdü. Nişantaşı'ndaki bütün lokantalar ve büfeler kapalıydı. Çok sonra hala eriyen kar sularının yağmur oluklarında kederli sesler çıkararak aktığı kaldırımlardan, at kestanesi, servi ve çınar ağaçlarının altından kendi ayak seslerini ve mahalle kahvelerinden gelen gürültüyü dinleyerek uzun uzun yürüdükten ve Karaköy'deki bir muhallebicide de karnını tıka basa tavuk, çorba ve ekmek kadayıfıyla doyurduktan sonra bir manavdan meyve, bir büfeden ekmek peynir alıp Şehri Kalp apartmanına döndü. 4. Bölüm. Hikaye anlatamayanların hikayesi. Evet, dedi keyiflenen okuyucu. İşte bu zekice, işte bu deha. İşte bunu anlıyor ve hayran oluyorum buna. Tam aynı şeyi ben de yüzlerce kere düşünmüştüm. Başka deyişle bu adam bana kendi zekamı hatırlattı ve bu yüzden ona hayranlık duyuyorum. Coleridge. Hayır, biz farkına bile varmadan bütün hayatımızın içine gömüldüğü esrarı deşifre eden en önemli yazım, Şam, Kahire ve İstanbul haritaları arasındaki inanılmaz benzerlikleri ortaya koyduğum 16 yıl 4 ay önceki incelemen değildir. İsteyenler Darp el-Müstakim, bizim kapalı çarşı ve Halili Hanı'nın şehrin içinde birer mim gibi duruşu ve bu mimlerin hangi yüzü hatırlattığını o yazımdan öğrenebilirler. Hayır. Bir zamanlar gene aynı cinsten bir heyecanla kaleme sarılarak anlattığım, zavallı Şeyh Mahmut'un tarikatının sırlarını bir Frenk casusuna ölümsüzlük karşılığında satıp, sonra pişman olmasının 220 yıllık hikayesi de değildir en anlamlı hikayem. Şeyhin kendi yerine geçerek kendi ölümsüzlüğünü yüklenecek bir fedayı bulabilmek için, savaş meydanlarında kanlar içinde can çekişen cengaverleri nasıl kandırmaya çalıştığını öğrenmek isteyenler o yazımdan okuyabilirler. Bir zamanlar sözünü ettiğim Beyoğlu haydutlarının, hafızasını kaybeden şairlerin, sihirbazların, çift kimlikli şarkıcı kadınların, iflah olmaz aşıkların hikayelerini hatırladıkça, bugün en önemli gördüğüm konuyu hep atladığımı, ıska geçtiğimi ya da tuhaf bir tutuklukla konunun çevresinde dolaştığımı anlıyorum. Ama yalnız ben değilim ki bunu yapan. 30 yıldır yazıyorum, yazdığım kadar olmasa bile ona yakın zamanı okumaya verdim. Ne doğudan ne batıdan bir yazarın şimdi anlatacağım gerçeğe dikkat çektiğini gördüm hiç. Şimdi şu yazacaklarımı okudukça anlattığım yüzleri bir bir gözünüzün önüne getirin lütfen. Zaten okumak yazarın harflerle anlattığı şeyleri aklın sessiz sinemasında bir bir resimlendirmekten başka nedir ki? Aklınızın beyaz perdesinde Doğu Anadolu şehirlerinin birinde bir attar dükkanı canlandırın. Havanın erkenden karardığı soğuk kış öğleden sonrasında, çarşıdan pek bir hareket olmadığı için dükkanını çırağa bırakan karşı berber, emekli bir ihtiyar, berberin küçük kardeşi ve oraya alışverişten çok ahbaplık için gelen mahalleden bir müşteri, atların dükkanında sobanın çevresinde toplanmış gevezelik ediyorlar. Askerlik anılarını anlatıyorlar, gazeteler karıştırılıyor, dedikodu ediliyor, arada bir gülüşülüyor da. Ama en az anlattığı, kendini en az dinletebildiği için huzursuz olan biri var aralarında, berberin kardeşi. Onun da ötekiler gibi anlatacak hikayeleri, şakaları var aklında. Ama o kadar istemesine rağmen anlatmayı, hikaye etmeyi, parlak olabilmeyi bilmiyor. Bütün öğleden sonra bir kere olsun bir hikaye anlatmaya kalktığında öbürleri farkına bile varmadan onun sözünü kesiyorlar. Şimdi sözü kesildiği hikayesi yarıda kaldığı zaman berberin kardeşinin yüzünün aldığı ifadeyi gözünüzün önüne getirin lütfen. Batılılaşmış ama pek de öyle zenginleşememiş İstanbullu bir doktor ailesinin evinde yapılan bir nişan törenini düşünün lütfen. Evi bütünüyle işgal eden konuklardan bir kısmı nişanlanan kızın odasında, üzerinde paltolar yığılmış yatağın çevresinde bir ara gelişigüzel toplanıyorlar. Güzel ve sevimli bir genç kızla ona ilgi duyan iki erkek de var aralarında. Biri öyle pek yakışıklı ya da fazla akıllı da değil ama girgin ve geveze. Bu yüzden odadaki amcalarla birlikte güzel kız da onun hikayelerini dinliyor, ona dikkat ediyor. Geveze delikanlıdan daha akıllı ve duyarlı ama kendisini dinletebilmeyi bilmeyen öteki delikanlının yüzünü düşünün şimdi lütfen. Şimdi de ikişer yıl arayla üçü de evlenmiş ve en küçüklerinin evliliğinden iki ay sonra annelerinin evinde toplanmış üç kız kardeş düşünün lütfen. İçinde kocaman bir duvar saatinin tiktaklarının işitildiği ve kafesinde sabırsız bir kanaryanın tıkırdadığı orta halli bir tüccar ailesinin evinde, kış öğleden sonrasının kurşuni ışığında çay içerlerken, her zaman neşeli, her zaman konuşkan en küçük kız kardeş, iki aylık evlilik deneyimi öyle bir anlatıyor, kimi durumları, gülünç olayları öyle bir hikaye ediyor ki, bu durumları yıllardır yaşamasına rağmen, en büyük ve en güzel abla, belki kendi hayatında, belki kendi kocasında bir eksiklik olduğunu düşünüyor hüzünle. Şimdi de bu hüzünlü yüzü gözlerinizin önüne getirin lütfen. Düşündünüz mü? Hepsi tuhaf bir şekilde birbirlerine benzemiyor mu bu yüzlerin? Bu kişileri tıpkı derinden derine birbirlerine bağlayan o görünmez bağ gibi, yüzlerini de birbirine benzeten bir şey yok mu sözce? Sessizlerin, anlatmayı bilmeyenlerin, kendini dinletemeyenlerin, önemli gözükmeyenlerin, dilsizlerin, o iyi cevabı hep olaydan sonra evde düşünenlerin, insanların hikayelerini merak etmediği o kişilerin yüzleri diğerlerinden daha anlamlı, daha dolu değil mi? Sanki anlatamadıkları hikayelerin harfleriyle kaynaşıyor bu yüzler. Sanki sessizliğin, ezikliğin, hatta yenilginin işaretleri var onlarda. Kendi yüzünüzü de düşünmüştünüz değil mi bu yüzlerin içinde? Ne kadar kalabalığız hepimiz, ne kadar acıklıyız hepimiz, ne kadar çaresiziz çoğumuz. Ama sizleri gene kandırmak istemem. Ben sizlerden biri değilim. Eline kağıt kalem alıp bir şeyler döktürebilen, bu döktürdüklerini de başkalarına iyi kötü okutabilen kişi biraz olsun kurtulmuş sayılır bu hastalıktan. İşte bunun için belki de bu en önemli insanlık durumundan hakkıyla söz edebilen bir yazara rast gelmedim hiç. Artık elime kalemi her alışımda yalnızca bir tek konu olduğunu anlıyorum. Yüzlerimizin gizli şiirine, bakışlarımızın korkunç esrarına girmeye çalışacağım artık. Hazırlanın. 5. Bölüm. Yüzlerdeki bilmeceler. Genellikle yüzlerdir fark etmeden geçtiğimiz. Lewis Carroll. Salı sabahı Galip üzeri köşe yazılarıyla kaplı masaya oturduğunda bir önceki sabahki kadar iyimser değildi. Bir günlük çalışmadan sonra aklındaki Celal imgesi hiç istemediği bir şekilde değişmiş, sanki bu yüzden de araştırmalarının hedefi belirsizleşmişti. Köşe yazılarını koridordaki dolaptan çıkardığı notlarını okuyarak Celal ile rüyanın gizlendiği yere ilişkin bazı varsayımlar kurmaktan başka bir çaresi olmadığı için masada oturup okurken bir felaket karşısında yapılabilecek tek şeyi yapabilmenin gönül rahatlığını hissediyordu. Üstelik çocukluğundan beri anılarıyla mutlu olduğu bu odada oturup Celal'in yazılarını okumak, Sirkeci'deki tozlu yazıhanede ve ev sahibinin saldırılarından korunmak isteyen kiracıların sözleşmeleriyle birbirlerini kazıklayan demir ve halı tüccarlarının dosyalarını okumaktan iyiydi. Bir felaket sonucu da olsa daha ilgi çekici bir görevle daha iyi bir çalışma masasına verilmiş bir memurun heyecanı vardı içinde. Sabahın ikinci kahvesini içerken bu heyecanla elindeki bütün ipuçlarını yeniden gözden geçirdi. Kapının altından atılan Milliyet gazetesindeki Özürler ve Alaylar başlıklı köşe yazısının yıllarca önce bir kere daha yayımlandığını hatırladığına göre Celal pazar günü gazeteye yeni yazı vermemişti. Bu gazetede yayımlanan eski yazıların altıncısıydı. Yedekler dosyasında da yalnızca bir günlük yazı kalmıştı. 36 saat içinde Celal gazeteye yeni yazı yetiştirmezse perşembeden başlayarak köşesi boş kalacak anlamına geliyordu bu. 35 yıldır her sabah güne Celal'in yazısıyla başladığı, Celal öbür köşe yazarları gibi hastalık ya da izin bahanesiyle köşesini bir kere olsun terk etmediği için, Galip gazetenin ikinci sayfasında açılabilecek bu boşluğu her düşünüşünde yaklaşmakta olan bir felaketin dehşetini hissediyordu. Boğazın sularının çekileceği günü hatırlatıyordu bu felaket. Ulaşabileceği bütün ipuçlarına açık olmak için apartman dairesine girdiği akşam fişten çektiği telefonu gene fişine taktı. Telefonda kendini Mahir ikinci olarak tanıtan o sesle konuştuklarını gözden geçirdi. Adamın sandık cinayeti ve askeri darbe üzerine söyledikleri Galip'e, Celal'in bazı eski köşe yazılarını hatırlattı. Onları kutulardan çıkardı, dikkatle okudu ve Celal'in Mehdiler üzerine bazı yazı ve paragraflarını hatırladı. Çeşitli yazılarının içine serpiştirilen bu parçacıkların tarihlerini ve izlerini bulmak o kadar çok vaktini aldı ki masaya oturduğunda bütün bir gün çalışmış kadar yorgundu. 60'lı yılların başında Celal köşe yazılarında bir askeri darbenin kışkırtıcılığını yaparken Mevlana yazılarının gerekçelerinden birini hatırlamış olmalıydı. Bir düşünceyi geniş bir okur yığınına kabul ettirmek isteyen bir köşe yazarı, okuyucularının belleklerinde her biri Karadeniz'in dibinde yüzyıllardır yatan, kayıp kalyon leşleri gibi uyuyan o çürük düşünce ve anı tortularını canlandırıp yüzdürmeyi bilmelidir. Bu amaçla Celal'in tarihi kaynaklardan derlediği hikayeleri okurken, Galip kendi belleğinin tortularının da harekete geçmesini iyi bir okur gibi bekledi. Ama yalnızca hayal gücü canlandı. 12. İmam'ın bir gün kapalı çarşı sokaklarında hileli terazi kullanan kuyumculara dehşet saçacağını okurken, silahdar tarihinde hikaye edilen ve babası tarafından Mehdi ilan edilen şeyh olduğunu nasıl Kürt çobanlarıyla demirci ustalarını peşinden sürükleyip kalelere saldırdığını okurken ve rüyasında Muhammed-i Beyoğlu'nun çirkefle kaplı parke taşlarının üzerinden geçen üstü açık bir kadillahın arka koltuğunda gördükten sonra orospuları, çingeneleri, yan kesicileri, garibanları, yurtsuzları, sigaracı çocukları, ayakkabı boyacılarını büyük gangsterlerle pezevenklere karşı ayaklandırmak üzere kendini Mehdi ilan eden bulaşıkçı çırağının hikayesini okurken, Galip okuduklarının renklerini kendi hayatının ve hayallerinin kiremit kırmızısı ve şafak turuncusu renkleri olarak gözünün önünde gördü. Hayal gücü kadar belleğini harekete geçiren hikayelere de rastladı. Şehzadeliğinden ve padişahlığından sonra kendini peygamber de ilan eden düzmece Avcı Mehmet'in hikayesini okurken, Celal'in kendi yerine köşe yazılarını yazabilecek bir sahte Celal yetiştirebilmek için yapılması gerekenleri tartıştığı, benim hafızamı edinebilecek biri demişti merakla, bir akşam rüyanın her zamanki uykulu ve iyimser bakışıyla gülümsediğini hatırladı. Aynı anda Galip ölümcül bir tuzağa açılan tehlikeli bir oyuna sürüklendiğini hissederek korkmuştu. Telefon defterinin içindeki ad ve adresleri tek tek telefon rehberindeki ad ve adreslerle karşılaştırarak yeniden okudu. Şüphesini çeken birkaç numarayı aradı. Biri Laleli'deki bir plastik atölyesiydi. Bulaşık leğenleri, kovalar, çamaşır sepetleri yapıyorlardı. Kalıp örneği verilirse her renkte, her nesneden yüzlercesini bir hafta içinde teslim edebilirlerdi. İkinci telefonu bir çocuk açtı. Evde babası, annesi ve ninesiyle oturduklarını söyledi. Baba evde yoktu. Anne telefonu kuşkuyla eline almadan önce adı anılmayan büyük ağabey söze karışıp tanımadıkları kimselere adlarını vermediklerini söyledi. Kimsiniz? Kimsiniz? Dedi dikkatli ve korkulu anne. Yanlış numara. Galip Celal'in otobüs ve sinema biletlerinin üzerine yazdıklarını okumaya başladığında vakit öğleyi bulmuştu. Dikkatli bir el yazısıyla Celal bazı filmler hakkında düşüncelerini, bazılarının da oyuncularının adlarını yazmıştı. Galip bu oyuncu adlarının altları çizili olanlarından bir anlam çıkarmaya çalıştı. Otobüs biletlerinin üzerinde de bazı adlar ve kelimeler vardı. Bir biletin üzerine Latin harflerinden oluşan bir yüz resmi çizilmişti. 15 kuruşluk bir bilet olduğuna göre 60'lı yılların başında kesilmiş olmalıydı. Biletin üzerindeki harfleri bazı eski sinema eleştirilerini, ilk röportajlardan bazılarını, ünlü Amerikan artisti Mary Marlowe dün şehrimizdeydi. Bitirilmemiş bulmaca taslaklarını, gelişigüzel seçtiği bazı okuyucu mektuplarını ve Celal'in üzerine yazı yazmayı planladığı bazı Beyoğlu cinayetlerine ilişkin gazete kesiklerini okudu. Yalnızca kesici mutfak aletlerinin kullanılması, işlenme saatlerinin gece yarısı olması ve katilin, maktulün ya da ikisinin de aşırı sarhoş olması bakımından değil, sert erkek duyarlılığına ve karanlık işlere girenlerin sonu budur ahlakçılığına yaslanan bir üslupla anlatıldıkları için de cinayetlerin çoğu birbirlerini taklit eder gibiydiler. İstanbul'un müstesna köşelerini Cihangir, Taksim, Laleli, Kurtuluş anlatan bazı gazete kesiklerinden Celal bu cinayetleri yeniden anlattığı bazı köşe yazılarında yararlanmıştı. Aynı kutudan çıkan Tarihimiz İlkler diye başlayan bir dizi yazıdan Galip, Latin harfleriyle Türkiye'de ilk kitabı Marif Kütüphanesi sahibi Kasım Bey'in 1928 yılında yayımladığını hatırladı. Aynı adamın çıkardığı saatli marif takvimlerinin her gün kopartılan yapraklarının üzerinde Rüya'nın sevdiği yemek listelerinden Atatürk'ün, İslam büyüklerinin ve Benjamin Franklin ve Bud Folio gibi yabancı ünlülerin özdeyişlerinden ve hoş şakalardan başka namaz saatlerini gösteren kadran resimleri olurdu. Galip saklanmış bazı takvim yapraklarının üzerinde bu akrepli yel kovanlı kadranları uzun bıyıklı ya da uzun burunlu yuvarlak insan yüzlerine çeviren Celal'in kalem rötuşlarını görünce yeni bir ipucu bulduğuna kendini inandırarak temiz bir kağıda not aldı. Öğle yemeği olarak ekmek, beyaz peynir ve elma yerken aldığı notun kağıdın üzerinde duruşuna tuhaf bir ilgiyle baktı. Altın Böcek, Yedinci Harf adlı çeviri polisiye romanların özetlerinin yazıldığı ve Majino hattı ve Alman casuslarına ilişkin kitaplardan derlenmiş şifrelerin ve anahtarların kaydedildiği bir defterin son sayfaları üzerinde titriye titriye ilerleyen bir tükenmez kalemin yeşil izini gördü. Kahire, Şam ve İstanbul haritalarının üzerinde ilerleyen yeşil kalemlerin izine benziyordu belki bu izler. Belki bir yüze, bazen de çiçeklere, bazen ovada kıvrılan incecik bir nehrin kıvrımlarına. İlk dört sayfanın asimetrik ve anlamsız eğrilerinden sonra Galip çizgilerin sırrını beşinci sayfada çözdü. Boş sayfanın orta yerine bir karınca bırakılmış, telaşlı hayvanın beyaz sayfada izlediği kararsız yol hemen arkasından gelen tükenmez kalemle işaretlenmişti. Beşinci sayfanın orta yerinde yorgun karıncanın kararsız zareler çizdiği noktada defterin üzerine kapanmasıyla sabitleşen kurumuş ölüsü vardı. Galip hiçbir sonuç ulaşamadığı için cezalandırılan mutsuz karıncanın ölüsünün kaç yıllık olduğunu, bu tuhaf deneyin Celal'in Mevlana yazılarıyla bir ilişkisi olup olmadığını anlamak için araştırdı. Mesnevi'nin dördüncü cildinde Mevlana, müsveddelerin üzerinde yürüyen karıncanın hikayesini anlatmıştı. Hayvan önce Arap harfleriyle nergisler ve zambaklar görüyor, sonra kelime bahçesini kalemin yarattığını, sonra kalemi elin hareket ettirdiğini, sonra eli aklın hareket ettirdiğini ve sonra diye de eklemişti bir yazısında Celal. O aklı da başka bir aklın hareket ettirdiğini fark ediyordu. Mutasavvıf şairin hayalleriyle Celal'in rüyaları böylece bir kere daha birbirine karışmıştı. Galip defterin tutulduğu tarihle yazılar arasında anlamlı bir ilişki kuracaktı belki. Ama defterin son sayfalarında yalnızca bazı eski İstanbul yangınlarının yerleri, tarihleri ve yaktıkları ahşap konak sayısı yazılmıştı. Celal'in yüzyıl başında kapı kapı dolaşıp kitap satan bir sahaf çırağının çevirdiği dolaplara ilişkin bir yazısını okudu. Her gün vapurla İstanbul'un bir başka semtindeki zengin konaklarına giden sahaf çırağı, bohçasındaki kitapları harem kadınlarına, evden çıkamayan ihtiyarlara, işi başından aşkın memurlara, hülyalı çocuklara pazarlıkla satıyordu. Asıl müşterileri ise Abdülhamit'in hafiyeleri aracılığıyla denetlediği yasağı yüzünden, bakanlık binasından ve konaklarından başka hiçbir yere çıkamayan nazır paşalardı. Sahaf çırağının nazır paşalara sattığı kitapların kelimeler içine sıkıştırdığı mesajları, bu mesajları çözmek için gerekli hurufi sırlarını paşalara, okuyucularına diye yazmıştı Celal, sezdire sezdire nasıl öğrettiğini okurken Galip, yavaş yavaş istediği gibi bir başka birisi olduğunu düşündü. Bu hurufi sırlarının çocukken Celal'in bir cumartesi öğleyin rüyaya hediye getirdiği ve uzak denizlerde geçen basitleştirilmiş bir Amerikan romanının sonundaki işaretler ve harflerin sırrı gibi çocuksu bir sır olduğunu anladığında insanın okuya okuya başka biri olabileceğini iyice biliyordu. Telefon bu sırada çaldı. Çaldıran tabii ki gene aynı kişiydi. "Telefonunu fişe takmana sevindim Celal Bey," diye başladı Galip'e orta yaşın üzerinde birini hatırlatan sesiyle. "Her an en korkunç gelişmelerin beklendiği bu günlerde senin gibi birinin bütün şehirden, bütün ülkeden kopabileceğini düşünmek bile istemiyordum. Rehberin kaçıncı sayfasına geldin?" "Çok çalışıyorum ama sandığımdan yavaş gidiyor. Saatlerce rakam okuyunca insan hiç düşünmediği şeyleri düşünüyor. Rakamların içinde sihirli formüller, simetrik düzenler, tekrarlar, kalıplar, şekiller görmeye başladım. Hızımı düşürüyorlar bunlar." "Yüzlerde mi?" "Evet, ama senin o yüzlerin bazı rakam düzenlemelerinden sonra çıkıyor. Her zaman da konuşmuyor rakamlar, bazen susuyorlar. Bazen dörtlerin bana bir şeyler fısıldadığını hissediyorum. Ard arda gelmeye başlıyorlar. İkişer ikişer derken simetrik bir şekilde hane değiştiriyorlar. Bir bakıyorsun 16 olmuşlar. Derken onların boşalttıkları yere 7'ler giriyor. Onlar da aynı düzenin melodilerini fısıldıyorlar. Bütün bunların saçma rastlantılar olduğunu düşünmek istiyorum. Ama 140, 22, 40'ta oturan Timur Yıldırımoğlu sana da 1402'deki Ankara Savaşı'nı, Barbar Timur'un zaferden sonra Yıldırım'ın karısını kendi haremine kattığını hatırlatmaz mıydı? Bizim bütün tarihimizle bütün İstanbul'a kıpır kıpır kaynaşıyor rehber. Bunları göreceğim diye rehberin sayfalarını çeviremiyor, sana yetişemiyorum. Oysa en büyük kumpası ancak senin durdurabileceğini de biliyorum. Onu harekete geçiren oku senin yayın gerdiği için bu askeri darbeyi ancak sen durdurabilirsin Celal Bey." "Neden?" "Geçen konuşmamızda boş yere Mehdi'yi inandıklarını, onu beklediklerini söylemedim. Bir avuç askerler ama yıllar önceki bazı yazılarını okumuşlar. İnanarak okumuşlar hem de. Benim gibi. 1961'in ilk aylarında yazdığın bazı yazıları hatırla. Büyük Engizitör'e yazdığın nazireye. Milli piyango biletlerinin üzerinde gördüğün aile resimlerindeki mutluluğa. Anne örgü örüyor, baba gazete okuyor. Belki de senin yazını. Oğul yerde ders çalışıyor. Kediyle nene sobanın başında uyukluyor. Herkes bu kadar mutluysa, benim ailem gibiyse bütün aileler, neden piyango biletleri o kadar satılıyor? Bu mutluluğa neden inanamadığını anlattın o ukala yazının sonuç bölümüne ve bazı sinema yazılarına yeniden bak. Yerli filmlerle o sıralarda neden o kadar alay ettin? O kadar insanın iyi kötü zevkle seyrettiği ve bizim duygularımızı dile getiren o filmleri seyrederken sen neden yalnızca çevre düzenlemesini, yatak başlarındaki komodinlerin üzerinde duran kolonya şişelerini, çalınmayan örümcekli piyanoların üzerine dizilmiş fotoğrafları, aynaların kenarına iliştirilmiş kartpostalları, aile radyolarının üzerinde uyuyan köpek biblolarını gördün?" "Bilmiyorum." "Ah, biliyorsun. Bunları sefaletimizin ve yıkılışımızın işaretleri olarak göstermek için. Apartman aralıklarına atılan sefil nesnelerden, hep birlikte aynı apartmanın ayrı dairelerinde oturan ailelerden ve böyle yaptıkları için evlenen amca çocuklarından, yıpranmasın diye kaplanan koltukların kılıflarından da aynı şekilde söz ettin. Durdurulmaz bir yıkımın, içine gömüldüğümüz sıradanlığın acıklı işaretleri olarak gösterdim bunları. Sonra ama sözüm ona tarihi yazılarda kurtuluşun her zaman mümkün olabileceğini sezdiriyordun. En kötü günde bile sefaletin içinden bizi çıkartacak birisi belirebilirdi. Daha önce belki de yüzyıllarca önce yaşamış olan bir kurtarıcının yeniden dönüşü, bir başka biri olarak dirilişi olacaktı o kişi. Mevlana Celaleddin ya da Şeyh Galip ya da bir köşe yazarı olarak 500 yıl sonra bu sefer İstanbul'a geri geliyor. Sen bunlardan söz ederken kenar mahallelerde çeşme başlarında su bekleyen kadınların hüznünden ve eski tramvayların koltuk arkalarındaki ahşaba kazılmış acıklı aşk çığlıklarından söz ederken sen yazdıklarına inanan genç subaylar vardı. İnandıkları bir Mehdi'nin yeniden gelişiyle bütün bu hüznün ve sefaletin biteceğini ve bir anda her şeyin düzene konacağını düşünüyorlardı. Onları inandırdın, onları tanıdın, onlar için yazdın. Ne istiyorsun peki şimdi sen? Seni bir göreyim yeter. Sebebi ne? Dosya mosya yok aslında değil mi? Seni bir göreyim, hepsini anlatacağım. Adını da takma dedi Galip. Seni görmek istiyorum dedi ses. Seni seviyorum diyen bir seslendirme sanatçısının hem yapmacıklığı hem de tuhaf bir şekilde acıklı ve inandırıcı olan sesiyle. Seni görmek istiyorum. Görünce anlayacaksın neden görmek istediğimi. Kimse benim kadar tanıyamaz seni, kimse. Geceleri kendi elinle pişirdiğin çayları, kahveleri, kaloriferin üzerinde kuruttuğun Maltepe sigaralarını içerek sabahlara kadar hayal kurduğunu biliyorum. Yazılarını daktilo ile yazıp yeşil tükenmez kalemle düzelttiğini ve kendinden ve hayatından memnun olmadığını biliyorum. Sabahlara kadar odalarda aşağı yukarı yürüdüğün gecelerde hep bir başkasının yerinde olmak istediğini ama yerinde olmak istediğin bu başkasının kimliği konusunda bir türlü karar veremediğini de biliyorum. Çok yazdım bunları dedi Galip. Babanı sevmediğini ve yeni karısıyla Afrika'dan döndükten sonra sığıştığın çatı katından seni attığını da biliyorum. Annenin yanına döndüğün yıllarda çektiğin sıkıntıları da biliyorum. Ah kardeşim benim. Yoksul bir beyoğlu muhabiriyken ilgi çekmek için olmamış cinayetleri icat ettin. Hiç çekilmemiş Amerikan filmlerinin var olmayan yıldızlarıyla Pera Palas'ta görüşmeler yaptın. Bir Türk afyonkeşinin itiraflarını yazabilmek için afyon çektin. Takma adla yayımladığın bir güreş tefrikasını bitirebilmek için çıktığın Anadolu yolculuğunda dayak yedin. Kendi hayatını ister inan, ister inanma köşesinde gözyaşlarıyla anlattın. Kimse anlamadı bile. Ellerinin terlediğini, iki kere trafik kazası geçirdiğini, hayatında daha su geçirmeyen ayakkabı bulup giyemediğini, yalnızlıktan korktuğun halde hep yalnız kaldığını da biliyorum. Minarelere çıkmaktan, pornografik yayınlardan, Alaaddin'in dükkanında eşelenmekten, üvey kız kardeşinle ahbaplık etmekten hoşlanırsın. Benden başka kim bilebilir bunları? Pek çok kişi dedi Galip. Hepsi yazılarımdan öğrenilebilir çünkü. Beni gerçekten neden görmek istediğini söyleyecek misin? Askeri darbe. Telefonu kapıyorum. Yemin ediyorum dedi ses telaş ve umutsuzlukla. Bir görsem seni her şeyi anlatacağım. Galip telefonu fişten çekti. Dün ilk gördüğünde aklına takılan bir yılı koridordaki dolaptan alıp akşamları yorgun argın buraya döndüğü zaman Celal'in oturduğu koltuğa oturdu. 1947 yılının iyi ciltlenmiş harp okulu yıllığıydı bu. Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın, bütün ordu kumandanlarının, harbiye kumandanı ve hocalarının resimleri ve vecizeleri dışında cildin geri kalan bütünü öğrencilerin özenle çekilmiş fotoğraflarıyla doluydu. Aralarına pelür kağıdı konmuş sayfaları çevirirken Galip telefon konuşmasından sonra neden bu yıllığa bakmak istediğini tam bilmiyor, bütün yüzlerin, bütün bakışların tıpkı kafalarındaki şapkalar ve yakalarındaki demirler gibi birbirine şaşılacak kadar benzediğini düşünüyordu. Bir an sahafların dükkan önlerinde döküntü ve ucuz kitapları sergiledikleri tozlu kutulardan bulduğu ve sayfalarındaki gümüş mangır örneklerini ve üzerlerindeki figürleri ancak uzmanların birbirinden ayırabileceği eski bir numismatik dergisini karıştırıyormuş gibi hissetti kendini. Sokaklarda yürürken, vapur salonlarında otururken duyduğu bir müziğin içinde yükseldiğini fark etti. Yüzlere bakmaktan hoşlanıyordu. Sayfaları çevirirken çıkmasını haftalarca beklediği bir resimli çocuk dergisinin matbaa mürekkebi ve kağıt kokan yeni sayısını karıştırırken duyduğu şeyi hatırlıyordu. Tabii her şey kitaplarda yazdığı gibi birbiriyle ilgiliydi. Fotoğraflarda sokaklarda yürürken gördüğü yüzlerin o bir an parlayan ifadelerini görmeye başladı. Gözlerini yüzler kadar anlamla da doyuruyordu sanki. 60'lı yılların başında tezgahlanan ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbeleri tasarlayanların çoğu, kendilerini tehlikeye atmayıp genç darbecilere uzaktan göz kırpan paşaların dışında, bu yıllıkta resimleri yayımlanan genç subaylar arasından çıkmış olmalıydı.